Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. Ayrım. 6. Bölüm. Komutan Whitney, Eve ofise girmesini işaret ederken telelinkte görüşmeye devam ediyordu. Eve sandalyeyi işaret etmişti ama o oturmaya yönelik bir hamlede bulunmadı. Geniş yüzünde çizgiler vardı. Stres, savaşlar ve otorite gösteren bir haritayı andırıyordu bu yüz. Üzerinde neredeyse ten rengiyle aynı tonda olan koyu kahve bir takım elbise vardı. Takımının içinde çizdiği güçlü, kuvvetli ve sert portre, onu sokaklarda olduğu kadar masa başında da etkili gösteriyor diye düşündü Yip. Masasının sağ köşesinde camdan bir kase duruyordu. İçinde gök mavisi bir su ve tabanında renkli parlak taşlar vardı. Yip, şaşkın şaşkın kaseye bakarken kıpkırmızı bir balıkla göz göze geldi. "Karım," dedi Whitney, telelinki kapatırken, "ofisi güzelleştirdiğini düşünüyor. Beni rahatlatacakmış güya. Benim lanet bir balıkla ne işim olabilir ki?" "Bilemiyorum efendim." Bir süre her ikisi de fanusun içinde dönüp duran kırmızı şeye baktılar. Komutanın karısının moda ve tasarıma düşkün olduğunu bilen Eve, kibar bir yorum aradı. "Hızlıymış. Aptal şey gün boyu böyle dönüp duruyor. Sırf bakarken bile yoruluyorum. Bu hızla giderse zaten aşınıp birkaç haftada kendiliğinden ölecektir." "Tanrı söylediklerini duyuyordur umarım. Yardımcın nerede Teğmen?" "İki kurban üzerinde çapraz araştırma yapmasını istedim. Aralarında bir ilişki olduğuna dair bir delil yok henüz. Yalnız her ikisi de kitapları, özellikle şiiri seviyormuş. Her ikisi de sanal sohbet odalarında vakit harcıyormuş. Ancak şu noktada aynı sohbet odalarına ya da gruplarına dahil olduklarını belirleyemedik." Whitney arkasına yaslandı. "Elinizde ne var?" "Lutz'un cesedini bu sabah karşı komşusu Angela Nico bulmuş. Lutz günlük sabah kahvesi randevularına gitmeyince ve kapıya da cevap vermeyince Bayan Nico yedek anahtarıyla içeri girecek kadar endişelenmiş. Nico emekli bir kütüphaneci, 90 yaşlarında." "Ve çok ağladı," diye hatırladı Eve. İfadesini verirken sürekli sessiz sessiz ağlıyordu. "Şu noktada kendisi kurbanın apartmanda düzenli ilişki içinde olduğu tek kişi. Lutz, rutinlerinden pek sapmayan sessiz ve kibar bir genç kadın portresi çiziyor. İşine gidip geliyormuş, haftada iki kez ihtiyaçları için mahalle marketine uğruyormuş. Nico dışında yakın arkadaşı ya da bilinen bir sevgilisi yokmuş. Yarım gün çalışırken bir yandan da evden öğretimle kütüphane bilimi eğitimi alıyormuş." "Güvenlik kameraları?" "Bir tane girişte. İlk cinayet yerindeki deliller şüphelinin kılık değiştirdiğini gösterdiğinden bu kez de öyle yapmış olacağını düşünüyoruz. Laboratuvar raporlarını bekliyorum. Görünüşü ikinci cinayet mahallinde oldukça farklıydı. Kısa, sarı, düz saç, köşeli çene, geniş alın, koyu kahve gözler, açık sarı ten." Eve balığa baktı. Başını döndürüyordu ama bakışlarını kaçırmadı. "Cinayetteki tavırda da bir farklılık var. İlk olayda olmayan şiddet kastı var. Şiddetten keyif almış. Şu anda ilk peruk ve kozmetiklerin izini bulmaya çalışıyoruz. Sanal açıyı da takip halindeyiz ve kurbanlar arasında farklı bağlantılar arıyoruz. Doktor Mira'dan bir görüşme talep ettim. Kendisine bütün dosya ve raporları kopyalıyorum. Medya henüz bağlantının kokusunu almadı ama uzun sürmez. Bu davada efendim medyayı lehimize kullanabiliriz. Eğer kadınları potansiyel tehlikelere karşı uyarırsak şüphelinin av alanı daralır. Kanal 75'ten Nadine Furst'a bazı bilgiler sızdırmak istiyorum." Whitney dudaklarını gererek düşündü. "O sızıntının biz hazır olmadan bir sele dönüşmeyeceğinden emin ol." "Evet efendim. Yasa dışı kimyasallar konusunda bazı kaynaklarım var ve Feeney'den, departmanın o bölümünden bağlantılarını kullanmasını istedim. Kullanılan iki ilaç da çok nadir türdeler. Tedarikçiyi bulduğumda anlaşma yapmak için bazı yetkilere ihtiyacı olabilir. O konuyla tedarikçiyi bulduğunda ilgileniriz. Ama çok fazla hareket alanın olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Politik açıdan bu uyuşturucular konusu oldukça hassastır. Bir uyuşturucu tacirine fazla taviz verirsek, feminist organizasyonlar, sosyal denge çığırtkanları ve ahlak bekçisi gruplar kıçımızı tekmelemek için yarışa girer. Peki yaşamları kurtarmak için yapıyorsak bunu? Bahsettiğim insanların çoğu için bunun bir önemi yok. Onlar genel ilkelere bakarlar, bireylere değil. Bütün açıları incele Teğmen. Yapılması gerekenleri yap ve daha çok insan ölmeden bu adi herifi yakala. Elbette biz bir halkla ilişkiler kabusu yaşamada. Evin, lanet halkla ilişkiler konusunu umursadığı yoktu. Nadine de bunu gayet iyi bildiğinden, içeriden bilgi aktarımına karşı gayet şüpheci yaklaştı. Bunu neye borçluyuz acaba Dallas? Eve, Nadine'i aramak için merkezden ayrılıp eve gidene kadar beklemişti. Böylece görüşmenin resmiden ziyade dostça bir havada olmasını sağlamak istemişti. Sana bir iyilik yapıyorum işte. Nadine, canlı yayına hazır makyajı tamamlanmış yüzündeki mükemmel kıvrımlı kaşını havaya kaldırdı ve mercan renkli dudaklarına hafif bir tebessüm yerleştirdi. Sen, teğmen mühürlü dudak, kendi isteğinle, sırf arkadaşlık duygusuyla bana devam eden bir soruşturmayla ilgili veri aktarıyorsun. Doğru. Bekle bir dakika. Nadine'in yüzü 10 saniye kadar telelinkten kayboldu. Meteoroloğumuza sordum. Aksine işaretler olsa da henüz cehennem buz tutmamış. Ha ha, kontrol edilemez kahkahalarımı mazur gör lütfen. İstiyor musun, istemiyor musun? Evet, istiyorum. Üst düzey bir polis kaynağı, bir yanda Bankett ve Grace Lutz davalarının bağlantılı olduğunu onaylıyor. Bekle. Muhabir moduna geçen Nadine'in ifadesi keskinleşti. Şimdiye kadar Bankhead'in ölümünün kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığı onaylanmamıştı. Cinayet onaylandı. Lutz olayının cinsel bir saldırı olduğu yönünde bilgi almıştım. Nadine'in sesi artık ciddiydi. Bankhead cinayeti de mi öyle, kurbanlar birbirlerini tanıyor muymuş? Bir şüphelinin peşinde miyiz? Benimle röportaj yapma Nadine. Birebir görüşüyoruz şu anda. Her iki kurban da öldükleri gece e-posta ve anlık sohbet odalarında tanıştıkları bir bireyle buluşmuş genç ve bekar kadınlar. Ne tür sohbet odaları? Nerede buluşmuşlar? Kapa çeneni Nadine. Delillere göre her iki kurbana da gece muhtemelen bilgileri dışında yasa dışı bir kimyasal verilmiş. Tecavüz ilacı mı? Çabuk anlıyorsun. Kaynağın bu bilgiyi ne onaylıyor ne reddediyor. Beleş malı al ve kaç Nadine. Şimdilik bu kadar. 1,5 saate çıkıyorum. Seninle istediğin yerde buluşurum. Bu gece olmaz. Ne zaman ve nerede olacağını haber veririm. Bekle. Eğer mümkün olsa Nadine telelink ekranından fırlayıp çıkacaktı. Bana şüpheliye dair bir şeyler ver. Elinde eşkali ya da ismi var mı? Şu anda soruşturmanın bütün yönleri titizlikle araştırılmakta vesaire vesaire vesaire. Eve, Nadine'in küfrünün yarısında linki kapadı. Kendinden memnun bir halde mutfağa doğru yürüdü ve o taşçıya kahve siparişi girdi. Sonra camın önünde durarak çökmeye başlayan karanlığı izledi. Katil şu anda dışarıda bir yerlerdeydi. Başka görüştüğü biri var mıydı? Başka bir randevuya çıkmış mıydı? Belki de şu anda beklenti içinde bir kadının fantezilerine girmeye çalışıyordu. Yarın veya ertesi gün hayatlarını mahvedecek bir haber vermesi gereken bir aile daha olacak mıydı? Lutzlar asla tam olarak kendilerine gelemeyeceklerdi. Yaşamlarına devam edecek, bir süre sonra her saniye kaybettikleri kızlarını düşünmeyi bırakacaklardı. Tekrar güleceklerdi. Çalışacak, gezecek, nefes alıp vereceklerdi. Ama hep bir delik olacaktı. Yaşamlarının içinde sürekli bir boşluk olacaktı. Bir zamanlar bir aileydiler, bir birlik. Eve, gittiği banyo evinde o birliği hissetmişti. Evin konforunda ve sakinliğinde bu birlik vardı. Kapının önündeki çiçeklerde, kanepenin rahatlığında vardı. Artık o ikisi, anne baba değil, sadece yaşamlarına devam edecek iki kişiydi. Kafalarının içinde kayıpları sürekli farklı yankılar bulacak şekilde yaşayacak iki kişi. O taşçıdaki kahvesi artık soğumaya başlarken, anne babasının Grace'in odasını olduğu gibi tutmaları aklına geldi. Eve, Grace Lutz'un varlığına ekleyebilecek yeni bir şeyler var mı diye odayı incelerken, çocukluktan genç kızlığa, sonra da genç kadınlığa geçiş yapan bir yaşamın aşamalarını görmüştü. Bebekler özenle bir rafa dizilmişti. Artık oyuncaktan ziyade dekorasyondular ama yine de kıymetliydiler. Kitaplar, fotoğraflar, hologramlar, kalp ya da çiçek desenli ıvır zıvır kutuları vardı. Yatağın üzerinde güneş ışığı renginde bir örtü vardı. Duvarlarsa beyazdı. Eve burada tüm bu tatlı, kız çocuğuna özgü şeylerin arasında büyüdüğünü hayal bile edemiyordu. Camlarda fırfırlı perdeler, gece lambasındaki desene uyum sağlaması için papatyalarla bezeli çalışma masasının üzerindeki ucuz bilgisayar ünitesi. O yatakta yatan, o gece lambasının ışığıyla kitap okuyan kız mutlu ve güvendeydi, seviliyordu. Eve'in hiç bebeği ya da perdeli camları olmamıştı. Kalp şeklinde kutulara kaldırılıp saklanacak değerli şeyleri kalmamıştı çocukluğundan. Onun hatırladığı çocuk odaları daracık, nerede olduğu belli olmayan isimsiz ucuz otel odalarıydı. Duvarları o kadar ince olurdu ki sık sık karanlık köşelerden gelen seslerle yankılanırdı. Hava çürük bir şeyler kokardı. Babası onun orada olduğunu hatırlayacak kadar ayık geldiğinde de kaçıp saklanacak bir yeri yoktu. O odalardaki yataklarda yatan, o loş gölgelerin arasında titreyen kız korkmuş, çaresiz ve kayıptı. Eve omzuna dokunan elle sıçradı ve içgüdüsel olarak silahına sarılarak hızla arkasını döndü. ''Sakin ol Teğmen.'' Rourke elini Eve'in kolunda gezdirerek hafifçe silaha doğru indirdi ve orada tutarak genç kadının yüzünü inceledi. ''Neredeydin? Bağlantılar kurmaya çalışıyorum.'' Eve ondan uzaklaşarak kahvesini almak için o taşçının kapağını açtı. Evde olduğunu bilmiyordum. Yeni geldim sayılır. Rourke ellerini Eve'in omuzlarına götürerek gerginliği ovalayıp dağıtmaya çalıştı. Çocukluğundan bir şeyler mi hatırladın? Eve başını salladı ve soğuk kahvesini yudumlayarak pencereden dışarıdaki karanlığa bakmaya devam etti. Ama eğer Rourke'u anlatmazsa yer etmeye başlayacağını biliyordu. ''Sen yokken'' diye başladı. ''Bir kabus gördüm. Epey kötü bir kabus. O ölmemişti. Kanlar içindeydi ama ölmemişti. Benimle konuştu. Dedi ki, onu asla öldüremezmişim. Asla ondan kurtulamazmışım.'' Önündeki camdan Rourke'un yansımasını görebiliyordu. Kendi yansımasına karışıyordu. ''Beni cezalandırmak zorundaymış.'' Ayağa kalktı. Her tarafından kanlar akıyordu ama... Ayağa kalkıp üzerime geldi. O öldü Eve. Rourke elindeki fincanı aldı, kenardaki sehpanın üzerine koyarak Eve'i kendine çevirdi. Senin canını yakamaz, rüyalar dışında yapamaz artık. Bana anlattığı bir şeyi hatırlamamı istedi ama hatırlayamıyorum. Ne demek istediğini de bilmiyorum ama ona neden canımı yaktığını sordum. Bana... Hiç kimse olduğum için dedi ama en önemli sebebi bunu yapabiliyor olmasıymış. Bu gücü ondan alamıyorum, şimdi bile alamıyorum. Bir kurban için adalet sağladığın her sefer onu biraz daha yok ediyorsun. Belki gerçek yaşamda ondan uzaklaştıkça rüyalarında daha etkili olmaya çalışıyor, bilmiyorum. Ellerini Eve'in saçlarında gezdirdi. Mira ile konuşacak mısın? Bilmiyorum, dedi Eve. Ama sonra... Hayır, diye ekledi. Şu anda bilmediğim hiçbir şey söyleyemez bana. Bilmeye hazır oldukların dışında diye düşündü Rourke ama bir şey söylemedi. Her neyse ama ona cinayetler konusunda danışmam gerek zaten. Bir tane daha mı? Evet, o yüzden ekstra çalışmam gerek. Aynı adam mı? Eve cevap vermedi fakat ofisine doğru ilerledi. Artık kahvesini de istemiyordu. Ofisinde de Rourke'a ikinci cinayetin ana hatlarını anlatırken yürümeye devam ederek olanları kafasından tekrar tekrar geçiriyordu. Eğer kullanılan uyuşturucular konusunda yerel bir kaynak varsa senin için bulabilirim. Eve ona baktı. Koyu renkli şık bir takım elbise içindeki iş adamına. Takım elbise bir zamanlar tehlikeli işler yapan bir adam olduğunu unutturmaya yetmiyordu. Rourke Endüstrileri dünyadaki en güçlü şirket gruplarından biri olabilirdi ama tıpkı sahibi gibi Dublin'in izbe, arka sokaklarında doğmuştu. ''Böyle bir şey yapmanı istemiyorum.'' dedi Eve. ''Henüz değil. Eğer Charles ve Feeney'den bir şey çıkmazsa sana başvurabilirim. Ama senin mümkün olduğunca o alanlara bulaşmamanı tercih ederim. Benim kuracağım bağlantının seninkinden hiçbir farkı olmaz. Sadece çok daha çabuk.'' ''Evet, farkı olur. Çünkü rozeti olan benim. Sen çok kadın tanıyorsun. Teğmen, geçmişimin o sayfası tamamen kapandı. İyi tamam, Benim söylemek istediğim şey, bildiğim kadarıyla çoğu erkeğin belli bir tipi vardır. Bazıları zeki kadın sever, bazıları itaatkâr ya da aptal, neyse işte. Rourke ona doğru ilerledi. Ben hangi tiplerin peşindeyim sence? Sen ayağına kapaklananlar arasından beğendiklerini seçmişsin. Yani seninki çeşneli paket. Senin ayağıma kapandığını hiç hatırlamıyorum. Evet ve hiç de hayal etme bence. Ayrıca sen pek sayılmazsın çünkü buluşma, seks ya da onun gibi bir şey için sanal alemde balığa çıkmak zorunda kalmamışsın. Senin ağzından çıkınca pek iltifat gibi olmuyor. Söylemeye çalıştığım şey, insanların genelde beklentileri veya hayal ettikleri bir tip oluyor. İlk kurban, alımlı, sofistike, romantik eğilimli şehir kadını, şık giyimli, çekici, güzel bir dairesi olan ve seksüel açıdan nispeten aktif, sosyal, cana yakın, modaya, şiire ve müziğe düşkün, parasını kıyafetlere, iyi restoranlara ve güzellik salonlarına harcayan ve, diye lafa girdi Rourke, elemeleri bir içki eşiğinde yapacak kadar maceracı. Kesinlikle. İki numaralı kurbansa sağlam, orta sınıf altyapısına sahip. Utangaç, zeki, entelektüel. Kazandığı tüm parayı kitap almaya ve idare eder bir dairenin kirasına yatırıyor. Nadiren dışarıda yiyor ve her sabah 15-20 dakikasını büyük annesi olacak bir komşusuyla geçiriyor. Şehirde yakın arkadaşı yok. Çok genç ve hala bakire. Ruh eşini arıyor. Kendini o adama saklıyor. Ve daha gerçekten tanışmadan onu bulduğuna inanacak kadar saf. Birisi tamamen içe dönük, diğeri ise dışa dönük. Fiziksel olarak da hiç benzemiyorlar. İlk olayda cinayet planlanmamıştı ve katil paniklemişti. Kurbanın bedeninde ölüm öncesi hiçbir berelenme ve şiddet izi yoktu. Seksüel ilişki sadece vajinaldi. Eve dosya çantasından bir disk çıkardı ve bilgisayara taktı. İkinci cinayette olay önceden düşünülmüş görünüyor ve katil infazı bilinçli gerçekleştirmiş. Şiddet izleri, morluklar ve ufak ısırıklar var. Kurban tekrar tekrar sert bir şekilde tecavüze uğramış ve sodomize ilişkiye zorlanmış. Belki ilk cinayetle cesaretlendi, tahrik oldu, heyecanlandı ve aynı tecrübeyi bu kez kendi isteği üzerine daha şiddetli bir şekilde tekrar yaşamak istedi. Rourke başını sallayarak onun yanına gitti. Olabilir. Görüntü duvar ekranına diye talimat verdi Eve. İki kurbanın apartman girişindeki kamera görüntüleri ayrı ekranlarda. Sağdaki Bankhead'in apartman girişi, katilin peruk taktığını, yüzü için dolgu malzemeleri ve kozmetik kullandığını biliyoruz. Bu görüntüsüyle Dante ismini kullanıyor. Soldaki Lutz'un girişi. Burada Dorian ismini kullanmış. Yüz makyajları çok iyi. Vücut tipi, boy aşağı yukarı aynı. Aslında ikisini de kolayca değiştirebilirmiş. Dolgular, platformlar, omuz destekleri yardımıyla tabii. Eve görüntüleri tekrar tekrar inceledi. Artık neye baktığını biliyordu. Baksana, Dante Bankhead'in elini tutuyor, parmaklarını öpüyor, kapısını tutuyor. Rüya erkek. Dorian'ın kolu kızın beline doğru sarılmış. Kapıya doğru ilerlerlerken kız gözünde yıldızlar uçuşur halde ona bakıyor. Adamsa ona bakmıyor. Hiç göz teması kurmuyor. Kızın kim olduğunun, varlığının hiçbir önemi yok. Onun için kız çoktan ölmüş. Eve görüntüyü değiştirdi. İşte burada Dante çıkıyor. Paniğini, nasıl terlediğini görebilirsin. Tanrım diye düşünüyor. Bu nasıl olabilir? İşler nasıl bu hale geldi? Ama şurada Grace'in dairesinden çıkıyor. Yürüyüşüne bak. Neredeyse salına salına ilerliyor, bak, arkasına bakıp sırıtıyor. Adeta bu çok eğlenceliydi diye düşünüyor. Tekrar ne zaman yapabilirim? İlk teorin doğru olabilir, dedi Rourke. Güveni, ihtiyacı ve aldığı keyif artıyor. Farklı kadınlar için farklı görüntüleri, farklı kişilikleri olması gibi ikinci bir teori de olabilir. Ama senin üçüncü bir teorin var, dedi Rourke, ekrandan Eve dönüp yüzünü görünce. İki farklı adamın peşinde olduğunu düşünüyorsun. Bilmiyorum, belki fazlaca basit, belki de düşünmemi istediği şey bu. Tekrar duvardaki bölünmüş ekranlara baktı. Henüz adamın içine giremiyorum. İki katil olması üzerine bir olasılık hesabı istedim. %43 küsur çıktı. Bilgisayarların içgüdüsü yoktur. Rourke ilerleyerek masanın kenarına oturdu. Sen ne görüyorsun? Farklı beden dilleri, farklı tarzlar, farklı tipler. Ama rol de olabilir. Pahalı ve romantik bir yerde içecekler, sonra kurbanın dairesine gitmek. Kendi yuvasını pisletmiyor. Mumlar, şarap, müzik, güller. Aynı sahne ve dekoru kullanıyor. DNA sonuçları gelmedi ama olay yeri inceleme dairede Lutz ve yaşlı komşusununkiler dışında parmak izi bulamadı. Ne şişede, ne bardaklarda, ne de kurbanın üzerinde. Bu kez mühürlenmiş. Neden ki? İlk olay yerinden parmak izlerimiz olduğunu biliyordu nasıl olsa. Eğer iki tanelerse, ister gerçek anlamda ister kişilik bölünmesi şeklinde, birbirlerini iyi tanıyor olmalılar. Kardeş gibi dedi Rourke. Ortak gibi ve bu bir oyun. Ah, skor tutuyorlar. Birbirler şu anda. Beraberliğin bozulmasını isteyecekler. Devam edecekler. Belki önceki ekran isimlerinden biri belirir diye buradan sohbet odalarını gözlemleyeceğim. Benim ofisimden yap. Benim ekipmanım daha fazla ve daha hızlı. Artı olarak diye ekledi, Eve'in reddetmek için bir bahane aradığını görünce, sana şarap satış listelerini verebilirim. Peki o listeyi 43 yılı Castillo di Vecchio Cabernet satışlarıyla çapraz sorguya alabilir misin? Rourke, alabilirim diyerek elinden tuttu ve onu ayağa kaldırdı. Eğer birisi bana bir kadeh şarapla eşlik ederse. Eve, bir kadeh ama diyerek Rourke'la birlikte onun ofisine geçti. Uzun bir süre bununla uğraşmam gerekebilir. Bu bilgisayardan izlemek istediğin konumları girsen sadece. Eve uzun siyah konsola doğru gitti ve bir süre ışıl ışıl parlayan bilgisayarlara baktı. Dosyadan almam gerekecek. Bilgisayarda 6. birime gir Eve. Rourke ofis barının arkasına doğru ilerledi. Sadece istediğin dosyanın adını söyle, dedi Eve ve kopyasını al. Ev bilgisayarımda resmi NYPGT dosyalarını tuttuğumu ve senin o verilere giriş yapmanın kesinlikle yasak olduğunu söylememin bir anlamı var mı? Pek yok. Ah, biraz sanırım. Rourke şişeyi çıkarıp dönerken Eve'in öfkeli suratını görünce güldü. Neden bunun yanında bir lokma bir şeyler de atıştırmıyoruz? Seni bir ara hırpalamam gerektiğini hatırlat. Rourke şişeyi açtı. Not alındı. Hatırlatırım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 112. Devamı 12. ayrımda.